TRT Podcasting yayınına hoş geldiniz.
Geçmiş bizi geleceğe taşır. Hafızamız olmazsa ne bugünü yaşarız ne de yarını. Yaşayan geçmiş.
Bundan milyonlarca yıl önce dünyada henüz bugünkü kıtaların oluşumu gerçekleşmemişken Anadolu'yu Tetis Okyanusu örterdi. Yer altındaki hareketlilik sonucu zamanla okyanusun kolları kapandı, Karadeniz oluşmaya başladı. Kara parçaları birbiriyle çarpışarak büyüdü ve uygarlıkların beşiği sıfatını alacak Anadolu belirginleşmeye başladı.
O yüzden bu topraklarda yapılan çalışmalarda deniz canlılarına ait çok fazla fosil bulunuyor. Bitlis'teki bir mermer ocağında balık, yengeç, istiridye, midye fosilleri görülürken bir başka kazıda Denizli'deki mermer ocağında yine deniz canlılarının fosillerine ulaşılıyor. Bunun gibi yapılan diğer çalışmalarda da geçmişe dair kanıtlar elde ediliyor.
Yeryüzü bugünkü şeklini aldıktan sonra Anadolu önemli bir geçiş yeri oluyor. Tarımla birlikte insanlar bu topraklara yerleşmeye başlıyor ve üzerinde yaşadığımız coğrafya pek çok uygarlığa ev sahipliği yapıyor. Her birinin kültürü diğerini etkiliyor ve bugüne dek geliyor.
Ülkemizin büyük kısmı bir kavşak konumunda olduğundan geçmişte kıtalar arası göçler buradan gerçekleşiyor. Anadolu sadece insanların değil, hayvanların da göç yollarından biri oluyor. Üzerinde yaşadığımız topraklar coğrafi özellikleriyle pek çok bitki türünün de yaşamasına ve evrilmesine olanak sağlıyor.
Tabii şunu da belirtmek gerekir ki fosil materyaller her koşulda oluşmuyor. Ender koşullarda oluşabilen fosiller ülkemiz için önemli bir jeolojik miras özelliğinde. İşte programımızda bu kez bu mirasa sahip çıkan doğa tarihi müzelerini konuşacağız. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ayla Sevim Erol anlatıyor.
Doğa tarihi müzeciliğine baktığımız zaman jeoloji, mineraloji, botanik, zooloji, antropoloji, paleontoloji veya çevre bilimle ilgili bir takım buluntuları değerlendirmek için oluşturulmuş müzelerdir. Yani sergilemek için, teşhir etmek veya eğitim amaçlı bu belgeleri toparladığımız müzeler olarak tanımlayabiliriz. Bunların içerisinde genel olarak doğada mevcut olan ancak özelliklerine göre sınıflandırılan eski dönemlerden kalma ya da canlılara ait, geçmişte eskide yaşamış canlılara ait fosilleşmiş mineral, taş veya hayvan kalıntıları, bitki türleri gibi doğal rezervler ya da doğal etkileşimler sonucu oluşmuş peyzajlar da bu müzelerin içerisine giriyor. Dolayısıyla biz bunları açık hava müzeleri veya kapalı hava müzeleri şeklinde iki gruba ayırabiliyoruz. Açık hava müzelerine örnek verecek olursak Kapadokya bölgesindeki peri bacalarını ya da balık fosil yatakları vardır Güven bölgesinde. Bunları biz açık hava müzeleri olarak değerlendiririz ve korunması gereken yerler olarak düşünürüz. Genellikle her müzede olduğu gibi toplama, satın alma, bağış yapma ya da müzenin kendi araştırmaları sonucu elde edilmiş materyallerle oluşturulan doğa tarihi müzelerinin özel modelleri de bulunmaktadır. Doğa tarihi müzeleri için oluşturulmuş müze binalarının dışında belli doğa olaylarının meydana geldiği yerlerde açıklanmasını yapan müzeler de olabiliyor. İşte dediğimiz gibi Kapadokya müzeleri gibi. Müzik jeolojik, paleontolojik, paleoantropolojik, prehistorik, arkeolojik diyoruz. Bunlar hep tarih öncesi, yazılı tarih öncesi olan bulgular. Yani nedir? İnsan yaşamının olmadığı, yerleşik hayatın başlamadığı dönemlere ait bulgular, buluntular tabiat tarihi müzelerinin temel materyallerini oluşturuyor. Hayvan faunaları, bitki toplulukları, omurgalı, omurgasız fosillere ait bulgular. Yani doğada oluşmuş, kendiliğinden oluşmuş canlı ya da cansızlara ait bütün buluntuların sergilendiği yerler tabiat tarihi müzeleridir ya da doğa tarihi müzeleridir.
Doğa tarihi müzeleri, fosillerin milattan önceki devirlerde insanlar tarafından keşfedilmesiyle başlamıştır diyebiliriz. Milattan önce 484-425 yılları arasında yaşamış olan Bodrumlu ünlü tarihçi Herodot, Mısır'dan getirilmiş olan milyonlarca yıl öncesine ait kalkerlerde görülen fosilleri madeni para zannedip toplamaya başlar. Topladığı bu fosillere Latince eski para anlamına gelen Numilit adını verir ve bunları sergiler. Bu nedenle doğa tarihi müzelerinin Herodot'la başladığını söylemek yanlış olmaz.
Milattan önce 4. yüzyılda yaşamış olan Yunan filozofu Aristo, taşlar içinde gördüğü kabuklu canlılara ait buluntuları toparlayıp bir araya getirir. Böylece doğa tarihi müzelerinin bir diğer temeli atılmış olur. İslam filozofu İbn Sina, Eş-Şifa adlı ansiklopedik eserinde metafizik ve doğa bilimlerine yer verir. Dönemine damga vurmuş bir bilim insanı ve sanatçı olan Leonardo da Vinci, 1400'lü yıllarda kendisinin ve diğer araştırmacıların bulmuş olduğu fosillerin eski devirlerde yaşamış canlılara ait kalıntılar olduğunu ısrarla savunur. Müzik
16. yüzyılda yaşamış olan İsviçreli doğa bilgini Gessner Konrad, Alpler'deki bitki örtüsünü inceler. Konrad'ın Hayvanlar Tarihi isimli 4 ciltlik eseri birçok hayvan türü hakkında bilgi içerir. Günümüz doğa tarihi müzelerinin ilk örneğini Zürih'te açar. Bunu daha sonraki yıllarda diğer ülkelerdeki araştırmacıların koleksiyonlarından oluşan başka müzeler izler.
...16. 17. ve 18. yüzyıllarda doğa tarihine ait araştırmalar artar, örneklerin toplanması yaygınlaşır. Napolyon, Mısır seferine giderken matematik, zooloji, biyoloji, botanik gibi farklı disiplinlerden 167 bilim insanıyla Yunanca, Latince ve Arapça baskı yapabilen bir matbaayı yanına alır. Bilim insanlarının Mısır'da topladığı bilgileri ve doğa tarihine ait örnekleri özel sandıklar içinde Fransa'ya getirir. Bu tür seyahat ve seferlerle dünyanın her yerine ait doğal zenginlikler ekonomik açıdan güçlü merkezlere taşınmaya başlar. Peki ülkemizdeki ve dünyadaki doğa tarihi müzeleri için neler söylenebilir? Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ayla Sevim Erol anlatıyor.
Avrupa'nın her büyük kentinde birçok doğa tarihi müzesi olduğunu biz biliyoruz. Fransa'da 57, İspanya'da 42 büyük ölçekli doğa tarihi müzelerinin olduğunu biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde Cleveland'da doğa tarihi müzesi, meşhur doğa tarihi müzesi olduğunu biliyoruz. New York doğa tarihi müzesi, Avusturya'daki Viyana doğa tarihi müzesi, Almanya'da, Çin'de inanılmaz güzel binalar geliştirilerek içerisinde bitki, hayvan veya pek çok doğada bulunan fosillere ait müzelerin oluşturulduğunu biliyoruz. Ülkemizde ancak 20. yüzyılın ortalarına geldiğimiz zaman bir doğa tarihi müzesini görebiliyoruz ki bu da işte MTA'da oluşturulan 68 tarihinde halka açtığı tabiat tarihi müzesini en önemli doğa tarihi müzesi olarak sayabiliriz. Oysa Afrika bile bizden önce doğa tarihi müzesini oluşturuyor. Onun dışında bir diğer müzeden bahsedecek olursak Ege Üniversitesi Fen Fakültesi'nde kurulmuş olan bir doğa tarihi müzesi. Her ikisini de antropoloji alanında yetişmiş önemli bir hocamız, Fikret Ozansoy hocamız kuruyor. Ondan sonra da İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bir koridor müzesi açılıyor. 16 Nisan 1999'da. 2005 yılında ise TÜBİTAK'la destekli bir projeyle birlikte Ali Demirsoy hocamız Erzincan'da bir doğa tarihi müzesi kuruyor. Ülkemizde şu ana kadar 3 temel doğa tarihi müzesini görüyoruz. Bundan sonra bile daha fazla gelişmesi gerektiğini isterken ancak şöyle bir şey söyleyebiliriz. Fosil kazıları ve antropolojik çalışmalar son yıllarda artıyor. Artış görüyoruz. Antropolojik çalışmalar arttıkça tabii ki ele geçen bir takım fosil buluntuların artık sergilenmesi, teşhir edilmesi gerektiği ortaya çıkıyor. Böylece arkeoloji müzelerinin bazı bölümleri ya da küçük bir bölümü doğa tarihi seksiyonu olarak gelişiyor. Nerelerde var bunlar? Sivas'ta var, Muğla'da var. Onun dışında Çankırı'da küçük bir bölüm biz oluşturduk. Aslında fosil müzesi bunlar, çok doğa tarihi müzesi de değil. Aradaki fark nedir diye sorduğunuz zaman, fosil müzesi sadece eski dönemlerde yaşamış, yani çeşitli jeolojik dönemlerde yaşamış canlılara ait kalıntıların depolandığı müzelerdir. Oysa tabiat tarihi müzesi dediğimiz zaman doğaya ait her şey, bitki, hayvan, denizel, karasal veya akarsu yatakları kalıntıları, ağaç kabukları kalıntıları gibi pek çok kalıntıyı içerir. Kelebekler, böcekler, doğada ne varsa her çeşit kalıntı tabiat tarihi müzesi kapsamında yer alan kalıntılardır. Sadece fosil müzesi dediğimiz zaman omurgalı veya omurgasız fosiller, denizel ya da karasal fosiller aklımıza gelir. Bunlara ilişkin oluşturulmuş bölümlerdir ki bunlar da daha çok yetersiz ve sayısı çok az müzeler.
1935 yılında atamızın direktifleriyle o zamanki adıyla Maden Arama Enstitüsü, şimdiki adıyla Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü kurulur. Kısaca MTA olarak bilinen kurum, Türkiye'deki zengin maden yataklarını araştırıp ekonomik rezerv yapısını inceler. Yaptığı çalışmalarda topladığı jeolojik örnekleri sergilemek üzere 1968 yılında Türkiye'nin ilk tabiat tarihi müzesini açar. Müze sonradan Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi adını alır. Çeşitli bitki ve hayvan fosilleri, iskeletler, tarih öncesi bulgular, Anadolu'dan çıkartılmış madenler sergilenmeye başlar. Zamanla mineral, fosil ve kaya örnekleri çoğalır. Müze binasını genişletmek, daha büyük ve sistematik bir sergi alanı oluşturmak amacıyla 2011'de bugünkü binasına taşınır. Müzede görme engelliler için oluşturulmuş, öğrencilerin dokunması için koleksiyondan bazı parçaların yer aldığı bir bölümde bulunmakta.
Peki gerçekten tabiat tarihi müzelerine ihtiyaç var mı? Bu müzeler neden kuruluyor? Amacı, işlevi nedir? Merak ediyor, soruyoruz.
Arkeoloji müzeleri veya diğer müzelerde olduğu gibi aynı aslında amaç veya gerekçe aynı. Doğa tarihi müzeleri içinde geçmişte doğamızın nasıl oluştuğu, nasıl geliştiği, nasıl değiştiği, günümüze nasıl geldiği ve geleceğe yönelik de ne tür önlemler alınması gerektiğine ilişkin bilgiler verir doğa tarihi müzeleri bize. Eğer müzeler olmazsa insanları bilgilendirmek hiç kolay olmuyor. Çünkü doğada rastgele yaşadığınız şeyleri ya da gördüğünüz şeyleri çok dikkate almazsınız. Ancak müzeleri oluşturduğunuz zaman müzeler içerisinde bilim adamlarının da bilgilerinden yararlanarak yapılan açıklamalar, derlemeler, toparlamalar halka veya eğitim gören gençlere daha detaylı bilgiler verecek ve hem geçmişle ilgili hem günümüzle hem gelecekle ilgili bu bilgileri birleştirerek nasıl bir dünya görüşü kazanmaları veya geçmişle gelecek arasında nasıl bir köprü kurulması gerektiğini anlayabileceklerdir. Geçmişte aslında müzeler belki sadece toplama, teşhir etmek amaçlarıyla yapılmış oluyorsa da bugün modern müzecilik anlayışında toplama, teşhir etme, belki o arada eğlenme, öğrenme, eğitim ve bilimsel çalışmalar yapma amacı taşımaktadır. Bugün çok fazla gelişmiştir müzecilik anlayışı. Dünyada hele çok ileri derecede, ülkemizde de yavaş yavaş son 20 yılda, son 10 yıl diyelim, daha hızlı gelişmeye başlamıştır ve eğitime yönelik müzecilik anlayışı yer etmeye başlamıştır. Böylece doğa tarihi müzeleri gerekli mi? Tabii ki gerekli. Biz insan toplumları olarak ya da insan grupları olarak günümüzde doğaya çok zarar veriyoruz. İşte geçmişte insanın olmadığı dönemlerde doğa kendi kendini onarır. Değişim zinciri içerisinde kendini yenilerdi. Ama bugün ne yapıyoruz? Hem doğayı katlediyoruz. Birçok hayvanı biz kendimiz yok ediyoruz. Ya da bitkiyi ya da ormanı. Yakın zamanda Avustralya'daki olayları belki örnek gösterebiliriz. Yok olan bütün bu canlıların gelecek nesillere tanıtılabilmesi için mutlaka doğa tarihi müzelerinin oluşturulması gerekiyor.
Anadolu gizemini hala koruyor. Bunun elbette pek çok nedeni var. Bunlardan biri de şimdiye kadar antropolojik olarak yapılan çalışmaların kısıtlı olması. Ayrıca bu bölgedeki yer kabuğu geçmişte de oldukça hareketliymiş. Yaşanan büyük depremler sonucu büyük olasılıkla var olan fosillerin bir kısmı yok olmuş ya da çok derinlere gitmiş.
Türkiye arkeolojik açıdan da antropolojik açıdan da çok zengin bir ülke. Denizli bölgesinden Anadolu'nun en eski insan buluntusu çıktı. Bir başka çalışmada Profesör Doktor Ayla Sevim Erol'un yürüttüğü Çankırı Çorak yerlerde yapılan kazılarda 30'u aşkın türe ait buluntunun yanında bir de gergedan kafatası fosili bulundu.
Dünyanın oluşumunu biz 4,5 milyar yıla indiriyoruz. Bu 4,5 milyar yıla inen doğanın içerisindeki bir takım şeyleri nasıl anlayabiliriz? Veya değişmiş mi değişmemiş mi algılayabilmek açısından bunlara ait bir takım bulguların olması lazım. Ya da bunlara ait bir takım çalışmaların olması lazım. İşte bu çalışmalarında anlatılabileceği müzeler doğa tarihi müzeleridir. Dolayısıyla tabiat tarihi müzesi de olsa da ya da fosil müzesi ne olursa olsun yazılı tarih öncesi bilgileri ve belgeleri mutlaka bugün anlayabilmemiz açısından çok iyi gelişmiş bir doğa tarihi müzeciliğini de inşa etmemiz gerekiyor. Hem ülkemizde hem dünyada. Dünyada biz bunun örneklerini çok görüyoruz. Fransa'da doğa tarihi müzesini gezdiğim zaman inanılmaz ihtişamlı seksiyonlar gördüm. Ve ben bunu son zamanlarda benim de başkanlığını yürüttüğüm bir Çankırı Çorak yerler kazısı var. Ve 20 milyon yıla ait, geçmişe ait fosilleri elde ediyoruz. Ve biz bu fosilleri nasıl tanıtabiliriz? Tabii ki ilden çıkarmamamız gerekiyor. Yerinde tanıtabilmek açısından da her kazı yerinin bulunduğu alanda bir müzenin kurulması gerektiğine inanıyorum. Bunun için çalışmalara da başladık. Destekler bulduğumuz zaman destekleyen kuruluşlar var. Yerel yönetimler destekliyor. Çankırı bölgesinde bir fosil müzesi ya da bir fosil park oluşturduğumuz zaman Çankırı ve çevresinin en az 20 milyon yıl eskiye giden tarihini orada yerinde göstermiş ve anlatmış olabileceğiz. Türkiye'nin çok fazla zenginlikleri var. Anadolu yaklaşık 30 milyon yıl önce sular altında. Tabii ki biz bunu nasıl anlayacağız? Doğanın oluşumu, değişimi, karasal ortamların yükselmesi, ortaya çıkışı, omurgalı omurgasız fosillerin ele geçmesiyle birlikte anlıyoruz ki bu buluntuları ele geçiremediğimiz zaman Anadolu'nun o değişimini açıklamamız mümkün değil. Dinozor var mı diye sorarlar Anadolu'da. Dinozorların yaşadığı en son dönem 65 milyon yıl önce. Dolayısıyla bir bölgenin tarihini ve jeolojisini çok iyi açıklayabilirseniz o canlıların orada yaşayıp yaşamadığını da anlayabilirsiniz. Anadolu'da dinozor bulmak çok küçük bir olasılık. Çünkü 65 milyon yıl önce Anadolu kara değil, deniz altında yer alan bir bölge. Eğer orada adacıklar şeklinde parçalar, bölümler varsa oralarda yaşamışsa ancak bulunabilir. Ama %99.9 oranında dinozor bulunamayacağını söyleyebiliriz.
Doğa tarihi müzeleri, gelişmiş ülkeler için bilimsel ve kültürel simgelerden biri olur. Ülkemizde de bu müzelerin çoğalmasını diliyoruz. Aslında bizde de belki sayısı az ama çok önemli eserlerin bulunduğu müzeler var. Bunlardan biri Burdur'da 2012 yılında kurulan Doğa Tarihi Müzesi. Kuruluşunda Profesör Doktor Ayla Sevim Erol'un büyük destek verdiği müzede Burdur'un Kemer ilçesi Elmacık köyündeki kazılardan çıkarılan dev bir güney filinin iskeletiyle tarih öncesi canlılara ait kalıntılar sergileniyor.
Şimdi Anadolu'nun bütün sınırlarını birlikte değerlendirdiğiniz zaman birbirinin devamını görebileceğiz. Burdur, Çankırı, Nevşehir, Sivas bunlar hep aynı jeolojik döneme tarihlendirilen fosil kalıntılarla temsil edilebiliyor. Dolayısıyla Burdur'da da geçmiyosene ait, geçmiyosen dediğimiz dönemde 10, 12 milyon, 5 milyon yıla tarihle, milyonlarla konuşuyoruz. Burdur'da da oldukça bol miktarda fosiller bulundu. Bu fosillerin sergileneceği bir yer arandığı zaman bir kilise binası vardı. O eski kilise binası 2012 yılları civarında Doğa Tarihi Müzesi'ne dönüştürülerek geçmişe ve günümüze ait bir takım hayvanların fosillerinin sergilendiğini biliyoruz Burdur'daki Doğa Tarihi Müzesi'nde.
Peri bacaları ve volkanik olaylar sonucunda oluşmuş ilginç yeryüzü şekilleriyle Kapadokya, fosil ağaç ormanıyla Kızılcahamam, ilk insana ait ayak fosil izlerinin bulunduğu yer olan Kula ilçesi doğal doğa tarihi müzelerimizden.
Profesör Doktor Orhan Şener bu müzeler için bir çalışmasında doğayı, doğa olaylarını, dünyada yaşamı ve dolayısıyla insanı tanımayı ve dünyanın geleceği konusunda insanları düşünmeye teşvik edici amaçları nedeniyle bu tür müzeler son derece popüler olmuşlardır der.
Doğa tarihi müzelerinin biz insanlara vereceği çok fazla mesaj var. Doğayı acımasızca kullanıyor, doğal kaynakları hızla kirletiyor ve tüketiyoruz. Geçmişe bakıldığında da hep doğal çevrelerin değişimi sonucu türlerin yok olduğunu ve yerine yenilerinin geldiği görülüyor. Ya bir gün aynı son insanoğlunun da başına gelirse diye düşünmekten kendimizi alamıyoruz.
Artan nüfusa rağmen doğal dengeyi mümkün olduğunca korumak bizim elimizde. İşte belki de doğa tarihi müzelerinin bize düşündürttüğü en önemli konu bu olmalı. Dünyamız tek, onu korumalı ve elimizden geldiğince doğal çeşitliliği yaşatmalıyız. Program yapımcısı Müge Tüzün Gerçek, seslendirenler Hafize Okan ve Ceyhan Buran, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, haftaya tekrar görüşmek dileğiyle.
Yaşayan geçmiş.
TRT Podcast'in yayınını dinlediniz.